Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Safa Kalender. Sizlerle yeni bir esere başlamıştık. Tutiname adlı eseri sizlerle paylaşıyorum ve şu anda 3. bölümündeyiz. Henüz ilk 2 bölümü dinlemediyseniz bu videoya kart olarak bırakacağım linkini, oradan da gidip dinleyebilirsiniz. Çünkü ilk bölümde Tutiname adlı eserle ilgili bilgi de var. Nedir, nereden gelmiş, nasıl yazılmış, nasıl düzenlenmiş ve dilimize, bizim kültürümüze nasıl kazandırılmış, bununla ilgili de bol bol bilgi bulabilirsiniz. Evet, şimdi girişi fazla uzatmayalım istiyorum. Çünkü söylediğim gibi ilk bölümün girişinde eserle ilgili yeterince bilgi vermiştim diyelim ve hazırsanız başlayalım. Küçük bir hatırlatma, henüz beğenmediyseniz hemen içeriğimize bir beğeni bırakabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylelikle sesli içeriklerimiz, sesli kitaplarımız çok daha fazla dinleyiciye ulaşmış olacak. Bu anlamda sizin desteğinize ihtiyacım var. Pekala, 3. bölümümüzün ilk hikayesiyle başlıyoruz öyleyse. Vezir Huşmend. Mahişeker akşam olunca yine Tuti'nin kafesine yaklaştı. "Ey Tuti, derdime çare bulamazsın. Bir şey söyle de artık ümit beslemeyeyim. Görüyorum ki sende dert yok, bende gam çok. Sanki beni önemsemiyor gibisin." "Ey Mahişeker, nasıl böyle düşünürsün? Hiç fikir alışverişi yapmadan bir iş yapılır mı? Peygamberimiz dahi istişarenin öneminden bahsetmiştir." "Hazreti Ali Efendimiz de istişaresiz işler hedefine ulaşamaz demiştir. Bir tek adil ve alim padişahlar böyle değildir. Onların ağızlarından çıkan kanun gibidir. Cenab-ı Allah onlara halkı kadar akıl bağışlamıştır. Bu nedenle aldıkları kararlar onları yanıltmamıştır." "Ey Mahişeker! Kocan Said'in benimle görüşmeni ve bana danışmanı istemesi hep bunun içindir. Çünkü her önüne gelene akıl danışılmaz, her kişi de doğru ve dürüst olamaz. Güveneceğin kimseler yine kalbinde Allah korkusu olan kimselerdir. Ben Allah'tan korkarım. Gücüm yettiği kadar dileğinin olması için uğraşırım, sözümü de doğruluktan ayırmam. Sana istişarenin yararlarından bahsettim. Tıpkı Vezir Huşmend'in istişareyle Şah Behvac'ın kılıcından kurtulması gibi." Mahişeker merak etti ve sordu ve Tuti başladı anlatmaya. "Şah Behvac'ın yakışıklı bir şehzadesi vardı. Vezir Huşmend'in dünyalar güzeli kızıyla evlendirecekti. Düğün hazırlıklarına başlandı ve düğün günü gelip çattı. Düğünde çeşitli bölgelerden Vezir Huşmend'in ayarladığı sanatkarlar ve oyun ustalarının sergilediği marifetlerden Şah Behvac fazlasıyla memnun oldu. Kısa sürede böyle güzel bir hazırlık yapabilmesi ona bir teklifte bulunmasına neden oldu. Hizmetlerini çok beğendim vezirim. Birçok hükümdardan hediye geldi, lakin düğünümüzden şu büyük deniz bile nasiplene ve o bile düğünümüze hediyeleriyle gele. Şimdi var git, lakin denizi 7 gün içinde buraya getirmeni istiyorum. Şayet dediğimi yapamazsan cezan ölüm olacaktır." Vezir ne yapacağını şaşırmıştı. Çaresizlik içinde kıvranarak evine gitti. Evde 4 oğlu vardı. Babalarına dalgınlığının sebebini sordular. Vezir, Şah Behvaç'la aralarında geçenleri bir bir anlattı. Şah'ın kendisini öldürmek için bir bahane aradığını söyledi. Oğulları, "Ey babacığım, Şah Behvaç seni öldürmek istese bir mazeret bulmadan da öldürebilir," dediler. "Ey oğullarım, siyasette her zaman bir bahane vardır. Benim halim aslanla koyun hikayesine benzer. Aslan da basit bahane ile koyunu öldürmüştü." Oğulları hikayeyi merak etti. Vezir başladı anlatmaya. "Vaktiyle okyanusta seyahat eden bir gemi fırtınaya yakalanır. Alabora olan gemi fırtına dindiğinde ıssız bir ada sahiline yanaşır, fakat gemide kaptan dahil herkes ölmüştür. Bir tek koyun kurtulmuştur. Adadaki ormanda bir arslan yaşamaktadır. Arslan, emrindeki canlılardan yiyerek yaşamaktadır. Bir gün emrindekilerle birlikte sahile gezintiye çıkar. Sahilde gördüğü gemiye girer, gemide gördüğü koyuna tok olduğu için zarar vermez. Ona iyi davranır ve kimsenin zarar vermemesini ister. Artık gemi arslanın tahtı olmuştur. emrindekileri gemide toplar. Koyun, Arslan'ın sözüne güvenerek çekinmeden onun yanına gelip gider. Bir ara Arslan, 3 gün üst üste ormanda dolaşmasına rağmen yiyecek bir şey bulamaz. Emrindekiler, Arslan'a açlıklarına çare olarak koyunu yemesini önerirler. Arslan, açlıktan ölmeye razı olduğunu, fakat sözünden dönmeyeceğini söyleyince, emrindekiler bu açlığın kendisine zarar verdiğini, koyunun yenmesinde bir sıkıntı olmayacağını söylerler. Bütün canlıların açlıktan ölmemesi için koyunun feda edilmesi gerektiğini anlatırlar. Bunun gerçekten adalet olacağını söylerler. Arslan ikna olur ve koyunun yenmesi için bir bahane düşünürken koyun Arslan'ın yanına gelir. "Ey koyun, münasebetsizce davranıyorsun. Benim yanımda daha dikkatli olman gerektiğini bilmiyor musun? Yanıma her gelişinde, her oturup kalkışında tahtımı toz ediyorsun," demiş. Koyun mahcup bir şekilde cevap vermiş. "Ey ormanların kralı, lütfunuz ne büyüktür. Lakin bu sözler size yakışmaz. Hiç okyanusta bir gemide toz bulunur mu? Tahtınızı tozlandırmam hiç mümkün müdür?" Tilki söze karışır. "Ey edepsiz koyun, her davranışın yanlış olmasına rağmen bir de kendini savunuyorsun. Özrün kabahatinden büyük. Büyükleri yalancı çıkarmaktan daha büyük kusur olur mu? Üstelik özür dileyip konuşmaya devam etmen hayret vericidir. Tıpkı Seyis'in efendisinden özür dilemesi gibi." Arslan, Seyis'in özrünü merak etti ve hikayenin nasıl olduğunu sordu. Tilki başladı anlatmaya. "Bir zamanlar zengin bir adam gece yarısı misafirlikten dönmektedir. Evin merdivenlerinden çıkarken çıkan gürültüden Seyis uyanmıştır. Seyis merdivenden çıkanı evin hanımı zannetmiştir. Hemen yanına giderek koluna girmiş ve yakınlık göstermeye çalışmıştır. Biraz dikkat kesilince bu kişinin efendisi olduğunu anlamış ve hemen özür dilemiştir. Özründe de gelenin efendisi değil, evin hanımı olduğunu zannettiğini ifade etmiştir. Yani özrü kabahatinden büyük. İşte koyunun özrü de aynen buna benzer, cezasız bırakılmamalıdır." Tilkinin bu sözleri üzerine Arslan koyunu parçalayıvermiştir. "İşte içinde bulunduğum durum aynen buna benzer. Böyle bir bahaneyle Şah Behvaç ölümümü istemiş olabilir. Ey babacığımız! Padişahlar ceza verdikleri gibi affetmeyi de severler. Hatta izzet ve ikramları daha fazladır. Affı daha çok severler. Ancak onlara karşı gelmekten sakınmak gerekir. Yapılamayacak bir iş istemiş olsalar da hayır denmemeli, gayret edilmelidir. Şayet o iş olmazsa da usulünce özür dilenmelidir. İşte bu nedenle deniz kıyısına gidiniz, Rabbinize dua dua yalvarınız. Allah'ın bu sıkıntınızı halledeceğini ümit ederiz." Oğullarının bu tavsiyesine uyarak Vezir Huşmend sahile gider. Sahilde sürekli ibadetle meşgul olur. Bir ara uykusu gelir, rüyasında aksakallı, nur yüzlü bir pir-i fani görür ve ona Rabbinin dualarını kabul ettiğini söyler ve devam eder. "Rabbin tarafından sana 4 hediye gönderildi. Bir sandık mücevher, bir sandık değerli kumaş, bir sandık altın ve rüzgarla yarışan bir at. Var git bunları Şah Behvaç'a götür. Kabul buyurmasını ümit ederim." Deniz diyerek bunu kastetmiştir. Huşmend uykudan uyandığında hediyeleri yanında bulmuştu. Doğruca Şah Behvaç'a gitti. Olanları bir bir anlattı, hediyeleri verdi ve Deniz'in selamını da söylemeyi unutmadı. Tüm bu yaşadıklarının oğullarıyla yaptığı istişarenin bereketi olduğunu söyledi. Şah Behvaç, niyetinin veziri imtihan etmek olduğunu ve Allah'ın yardımıyla imtihanı geçtiğini 4 hediyeden istediği birini alıp gidebileceğini söyledi. Huşmend, oğullarıyla görüşerek bir karar vermek istedi. Büyük oğlu altını almasının doğru olacağını, çünkü altınla at, kumaş ve mücevher almanın da mümkün olduğunu söyledi. İkinci oğlu mücevheri almasının daha doğru olacağını söyledi. Üçüncü oğlu atı almasının daha doğru olacağını söyledi. Dördüncü oğluysa, "Ey babacığım, at savaşmak isteyenlere gerekir. Para ve mücevher cimrilere gerektir. Akıllı kimseler gününü gün edenlerdir. Şimdi bu güzel kaftanı giyip arkadaşların arasında övünme vaktidir. Zaten padişahın yanında hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyeceksindir," dedi. Şah Behvaç, vezirin oğullarının fikirlerini çok beğendi. Sandığı ve altınları büyük oğlana, mücevherleri ikinci oğlana, atı üçüncü oğlana ve kaftanı da dördüncü oğlana verip bu akıl dolu kardeşleri kubbe altı vezirleri olarak görevlendirdi. Babaları Huşmend de bu mutluluğa istişarenin bereketiyle kavuşmuş oldu. ''Ey Mahişeker, sen de istişaresiz iş yapmayasın. Hele benim gibi sırrını saklayacak ve derdine ortak olacak birini bulmuşken, şimdi geç kalma, var git gideceğin yere.'' Mahişeker dışarı çıktığında çoktan sabah olmuştu. Mihrişah. Ey Tuti, dün akşam farkında olmadan sabahı çıkarmışız. Bu akşam artık geç kalmak istemiyorum ve hemen gitmeyi düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun ey Mahişeker. Fırsatlar insanın eline her zaman geçmez. Değerlendirmek gerekir. Şimdi düşünme zamanı değildir. Hem onun sözlerini çok iyi dinle ve gelip benimle paylaş. Zira dil, kalbin aynasıdır derler. Adamın iyi niyeti ve samimi olup olmadığı sözlerinden anlaşılır. Eğer soyu sopu olmayan, ne idüğü belirsiz birisi ise, senin gibi soylu birisiyle görüşüp konuşması uygun değildir. Ey Tuti, bir insanın sözlerinden onun karakterini nasıl anlarız? Ey Mahişeker, akıllı kimseler odur ki, her sözden bir anlam çıkarır. Tıpkı köylünün davasını çözerken, akıl danıştığı Mihrişah'ın meseleyi halletmesi gibi. Mahişeker sordu, Tuti'yi başladı anlatmaya. Bir zamanlar bir çiftçi tarlasını sürerken mücevher bulur. Gösterdiği kuyumcular paha biçilmez bir mücevher olduğunu söyler. Dostları, mücevher bulduğunu fazla anlatmamasını tavsiye ederler. Zira mücevher bulduğu padişahın kulağına giderse, padişahın mücevherleri alma ihtimali vardır. Hatta almakla kalmayıp, belki hazinesinden çalındığını söyleyip, türlü cezalar verme ihtimali de vardır. En doğrusunun mücevheri Anadolu hükümdarına hediye etmek olduğunu, böyle yaparsa hükümdarın kendisine lütuf ve ihsanda bulunacağını söylerler. Çiftçi, dostlarının tavsiyesine uyarak yola düşer. Yolda kendisi gibi üç seyyahla tanışır ve onlara katılır. Üç seyyah, çiftçide mücevher olduğunu öğrenince onu almak için fırsat kollar. Bir gün bir yerde uykuları gelir. Çiftçi uykuya dalar fakat üç seyyah uyumamıştır. Çiftçinin sakladığı yerden mücevheri alırlar. Çiftçi uyandığında mücevherlerinin yerinde olmadığını görür. Onu arkadaşlarının aldığını anlar fakat hemen bir şey demez. Zira diyecek olsa hem mücevheri alamaz hem de canından olabilir. Hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Bir müddet sonra Anadolu hükümdarının memleketine gelirler. Çiftçi yaşadıklarını bir bir hükümdara anlatır. Arkadaşları mücevheri almadıklarını söyler. Fakat hapse atılmaktan kurtulamazlar. Hükümdar, acaba haksız bir karar mı verdim diye derin düşüncelere dalar. Zira bir gün Rabbine hesap vereceğinden dolayı korkar. Hükümdarın güzel mi güzel ve bir o kadar da zeki bir kızı vardı. Adı Mihrimah Banu idi. Babasını dalgın ve düşünceli görünce sebebini sordu. Hükümdar da olanları aynen anlattı. Mihrimah Banu, bu davayı kendisine bırakırsa rahatlıkla meseleyi çözebileceğini söyledi. Hükümdar, kızının bu isteğini kabul etti. Mihrimah Banu, üç arkadaşı hapisten çıkartıp yanına çağırdı. Onlara gayet iyi muamelede bulundu. Babasının biraz acele karar verdiğini, fakat babasıyla konuşarak meseleyi hallettiğini söyledi. Onlardan gezip gördükleri ve yaşadıkları ibretlik hadiseleri dinlemek istediğini ve kendisiyle sık sık paylaşırlarsa sevineceğini söyledi. Üç arkadaş hapisten kurtulmuştu. Üstelik hükümdarın güzel kızıyla dostluk da kurmuşlardı. Artık her gün Mihrimah Banu'nun yanına rahatlıkla girip çıkabiliyorlardı. Her türlü sohbet ve muhabbeti yapar olmuşlardı. Bir gün, muhabbetin koyu olduğu anlarda, Mihrimah Banu, gönlünde halledemediği bir sıkıntısının bulunduğunu, sıkıntısını çözmede kendisine yardım etmelerini istedi. sıkıntısını daha önce dinlemiş olduğu bir hikayenin neden olduğunu söyledi. Üç arkadaş hikayeyi merak edip sordu. Mihrimah başladı anlatmaya. Vaktiyle Şam'da yaşayan zengin bir tüccar vardı. Bu tüccarın Dilefruz adında 13 yaşında bir kızı vardı. Mevsimlerden ilkbahardı. Her yerin rengarenk çiçeklerle süslendiği zamanlardı. Dilefruz, cariyelerle birlikte gül bahçesine gitmişti. Bir ağacın gölgesinde oturmuş sohbet etmekteydiler. Bir ara gözleri bahçenin en güzel gülüne ilişmişti. Cariyelerinden gülü koparıp getirmelerini istedi. Cariyeler ne kadar uğraştılarsa da gülü koparmayı başaramadılar. Üstelik vücutları kan revan içinde kalmıştı. Dilefruz, gülü koparıp getiren kişi kendisinden ne isterse yapacağını söyledi. Dilefruz'un bu sözlerini işiten bahçıvan hemen oraya geliverdi. Gülü seven dikenine katlanır diyerek gül ağacına tırmandı. Gülü dalından koparmayı başardı ve Dilefruz'a götürdü. Dilefruz, bahçıvana ne istediğini sordu. Bahçıvan Dilefruz'dan gelin olduğu gece üzerindeki takıları çıkarmadan bu bağa gelmesini söyledi. Dilefruz bunu kabul etti. Bir müddet sonra tüccar Dilefruz'u edepli, ahlaklı, genç ve yakışıklı bir delikanlı ile evlendirdi. Dilefruz bahçıvana verdiği sözü hatırladı, eşine durumu aynen anlattı. Eşi Dilefruz'a güveninin sonsuz olduğunu, bu nedenle sözünü yerine getirebileceğini söyledi. Dilefruz üzerindeki mücevher ve takılarla yalnız bir şekilde hemen bağın yolunu tuttu. Gece karanlığında yolunu şaşırmıştı. Karşısına aç bir kurt çıktı. Kurttan zarar göreceğini anlamıştı. Rabbine sığındı. Söz verdiği için bahçıvanla buluşmaya gitmesi gerektiğini söyledi. Kurt, Allah'ın izniyle Dilefruz'a merhamet etti ve ona bir şey yapmadı. Dilefruz yoluna devam ederken bu sefer de bir harami yolunu kesti. Dilefruz kim olduğunu ve başından geçenleri, verdiği sözü ve kurdun merhametini tek tek anlattı. Harami dahi insafa geldi, Dilefruz'a zarar vermedi. Dilefruz sonunda verdiği sözü tutarak bağa varmayı başarmıştı. Yolda yaşadıklarını anlatınca bahçıvan dahi ağladı. Dilefruz'un sözünde durması bahçıvanı çok etkilemişti. Bu zamanda dinine sadık ve sözünde duran pek az bulunurdu. Bahçıvan, maksadının onu denemek olduğunu, yoksa ona bir kötülük yapmayı aklından dahi geçirmediğini söyledi. Zira kişi ne ederse yalnızca kendine ederdi. Bahçıvan, Dilefruz'u emniyet içerisinde evine götürdü ve yeniden bahçesine döndü. Mihrişah sözlerini tamamlamıştı. Mücevheri alan adamlara bu şahıslardan hangisinin daha insani davrandığını sordu. Adamlardan ilki, kurdun ancak yaşlı bir kurt olabileceğini, yoksa ayağına kadar gelen bir avı affedecek bir kurt olamayacağını, bunun ancak bir ahmaklık olacağını ve buna iyilik denilemeyeceğini söyledi. İkinci adam, bunun ahmaklıktan öte düşüncesizlik olduğunu söyledi. Hele o haraminin akşamın alacakaranlığında ayağına kadar gelen fırsatı değerlendirmemesi akılsızlıktır dedi. Üçüncü adam esas ahmaklığı bahçıvanın yaptığını söyledi. Zira nazik ve nazinin bir güzel ayağına kadar gelmişken onun bütün ziynetlerini almamanın akıl kârı olmadığını söyledi. Mihrişah Banu, adamların meseleye yaklaşımlarından niyetlerinin pek de iyi olmadığını anlamıştı. Babasına adamların kötü niyetli olduklarını söyledi. Hükümdar adamları falakaya yatırarak konuşturdu. Adamlar hırsızlığın bedelini canlarıyla öderken çiftçi de mücevherine kavuşmuş oldu. Ey Mahişeker! İnsan karşısındakinin sözlerinden niyetini ve yaptıklarını anlayabilmelidir. Şimdi sen de adamın sözlerini iyice dinle ve niyetini çok iyi anla. Yoksa kuru sözlerden kime fayda gelmiştir? Boş duracak zaman değildir. Mahişeker dışarı çıktığında çoktan sabah olmuştu. Hayalleri yine ertesi akşama kalmıştı. Saz Perdaz. Mahişeker akşamı zor etmişti. Hemen soluğu Tuti'nin yanında aldı. Ona aklının dün gecede kaldığını söyledi. Zira birinin sözlerinden onun nasıl birisi olduğunu anlayamamaktan korkuyordu. Tuti'den konuşacağı kişiyi imtihan etmek için farklı bir yol göstermesini istedi. Tuti de bunun için musikinin etkili bir araç olacağını söyledi. ''Ey Tuti, musiki insana gerçekten tesir eder mi?'' ''Ey Mahişeker, insanlar musikiden bedenen ya da ruhen türlü türlü zevk alır.'' ''Ey Tuti, bu musiki ilminin nasıl doğduğunu anlatabilir misin?'' ''Ey Mahişeker, musiki bir derya gibidir. Dalgaları eksilirken lezzeti artar, tıpkı saz perdazın başından geçenler gibi.'' Mahişeker yine merak edip sordu ve Tuti yine başladı anlatmaya. Bir zamanlar Hindistan'da Saz Perdaz adında bir adam yaşardı. Bir gün yolculuk ederken ağaçların üzerinde daldan dala zıplayan bir maymun gördü. Fakat ağacın sivri bir dalı maymunun karnına saplandı. Hayvanın bağırsağı dallar arasında asılı kaldı. Bir müddet sonra kuruyan ve gerilen bağırsaktan rüzgar estikçe hoş sesler çıkmaya başladı. Saz Perdaz önce bağırsağı iki ağaç arasına bağladı, daha güzel ses çıkınca ağacı kapladı ve ona başka teller de ekledi. Böylece türlü türlü sazlar elde etti. İşte ilk musiki aletleri bu şekilde yapılmıştır. Yine Hindistan'da yaşayan gagası delikli bir kaknus kuşu vardır. Kuşun her ses çıkarmada farklı ötmesi bilginlere ilham olmuştur. Makamlar da böyle oluşturulmuştur. Ey Mahişeker, sohbetin tadına doyum olmaz, lakin vakti boşa geçirmemek gerekir. Fırsatlar her zaman ele geçmez, hem kocan Sait de yakında çıkıp gelir, sen de tıpkı kedi gibi pişman olursun. Mahişeker yine merak edip sordu ve Tuti yine başladı anlatmaya. Hindistan'ın bir bölgesinde cıvıl cıvıl kuşların uçuştuğu, avlanacak hayvanların koşuştuğu bir orman vardı. Ormanda her şey aslandan sorulurdu. Yıllar yılları kovalamış ve artık aslan yaşlanmıştı. Gözleri görmez, kulakları işitmez ve yediğinden de bir lezzet alamaz olmuştu. Zorlayarak bir şeyler yiyecek olsa dermansızlıktan ağzı açık uyurdu. İşte bu haldeyken fareler gelip aslanın dişleri arasındaki artıklardan nasiplenirdi. Aslan için bu bir eziyetti, zira bu yüzden uykuları delik deşik olmaktaydı. Gün geçtikçe farelerin sayısı artmaktaydı. Kurt kocayınca kuzulara madara olurmuş ya, onun gibi aslan da farelerin elinde adeta oyuncak olmuştu. Ormanda yaşayan kurt aslana vezirlik yapmaktaydı. Bir gün aslan, kurda farelerden yana dert yandı. Kurt da aslanın durumunu Bağdat halifesinin Rabbi ile arasında geçenlere benzetti. Elbette aslan bu hikayeyi merak etti ve kurt da başladı anlatmaya. Abbasi devletinde halifelerden biri gücü, kuvveti ve azameti ile tanınır fakat kaba kuvvet kullanmaktan da geri kalmazdı. Halife zaman zaman meclisinde alimleri de ağırlardı. Bir yaz günü yine alimlerle mecliste otururken bir sinek halifeyi rahatsız etmeye başlamıştı. Halife, bir işe yaramadıklarını düşündüğü sineklerin yaratılma hikmetini sordu. Alimlerden biri kainatta hiçbir şeyin gereksiz yaratılmadığını, her varlığın bir yaratılış gayesi bulunduğunu söyledi. Kurt, insanın sineğin verdiği sıkıntılara katlanamayışının Rabbin bir hatırlatması olduğunu söyledi. Her derdin bir dermanı olduğunu, ancak aramak, bulmak ve tedbir almak gerektiğinden bahsetti. Her ilacında her derde derman olamayacağını anlattı. Evde bir yerin tozu alınacaksa süpürge kullanılması gerektiğini, tavus kuşunun kanatlarının bir fayda edemeyeceğini söyledi. Aynen bunun gibi taht odasının koruyuculuğunu en iyi şekilde kedinin yapabileceğini söyledi. Aslan bile kurdun bu sözüne güvendi ve inandı. Kedi şimdi aslanın huzurundaydı ve tahtın bekçisi olmuştu artık. Kedi aslana uzun zamandır hizmet etmekte olduğunu, fakat küçük bir iltifat dahi olsa hiç göremediğini söyledi. Üstelik akrabalık bağı olduğu halde bunun kalbini kırdığını ve gönlünü incittiğini söyledi. Kedi, gün geçtikçe aslanın güvenini daha da fazla kazanmasını bilmişti. Büyük oğlunu aslanın yanına getirip onun da görevlendirilmesini, hatta kendisine yardımı bile olabileceğini söyledi. Aslan teklifi kabul etmişti. Bir gün kedinin bir işi çıkmıştı, yerine oğlunu bırakmıştı. Oğlu, babası gibi bekçiliğin hakkını veremedi. Sabaha kadar ne kadar fare gördüyse hepsini öldürdü. Babası gelip de fare ölülerini gördüğünde şaşkına döndü. Kendisinin bunca yıldır kazanmaya çalıştığı itibarın bir anda yok olduğunu ve ruh dünyasının allak bullak olduğunu anlattı. Birkaç gün sonra farelerden eser kalmadığını gören aslan, baba kediyi çağırıp bekçilik görevine son verdi. Kedi görevini kaybetmekle kalmadı, o güne kadar kazandığı ne kadar itibar varsa hepsini kaybetti. Ellerindeki kuş uçup gitmişti. Ey mahi şeker! Son anda duyulan pişmanlıklar hiç fayda sağlamaz. Fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Haydi, şimdi var git. Mahi şeker dışarı çıktığında çoktan sabah olmuştu. Hayalleri yine ertesi akşama kalmıştı. Tilki Aklı. Mahi Şeker o gün akşamı zor etmişti. Akşam olunca bu sefer Tuti'ye yüklenmeye başladı. Her akşam saçma sapan hikayeler anlatıp kendisini oyaladığını, dışarı çıkmasını engellediğini, böyle giderse sonunun müşarik gibi olacağını söyledi. Mahi Şeker'in bu öfkeli hali Tuti'yi telaşlandırmıştı. ''Ey Mahi Şeker, ben sana bir kötülük mü ettim ki beni öldürmeyi düşünürsün? Dileğim, isteğine zarar görmeden kavuşmandır. Ben riyakarlık ve ikiyüzlülük yapmam. Ben seninle hep bildiğim ve inandığım hikayeleri paylaştım. İsterim ki sen zarar görmeyesin ve doğru kararlar veresin.'' Mahi Şeker'in ağır ithamlarda bulunup sözlerinin cahilce olduğunu fark ederek yüklenmeye devam etmesi üzerine Tuti, ''Ey iffetli ve güzel ahlak sahibi Mahi Şeker, bu ağır ithamlarınla kalbimi incitirsin. Benim görünüşüme bakıp da sözlerime değer vermemen akıl kârı mıdır? Söyleyene değil, söylenene bakılması gerektiğini herkes bilir. Tıpkı Horasan büyüklerinden birinin kızının tilkiden aldığı akılla hakkında çıkabilecek dedikodulara engel olması gibi. Şimdi tilkinin akıl vermesi, sözünün değersiz olduğunu mu gösterir? Mahi Şeker biraz sakinleşmişti. Hikayeyi merak edip sordu, Tuti'yi de anlatmaya başladı. Horasan hükümdarının piri Memalik adında bir veziri vardı. Vezirin oğlu hem fiziki görünüm hem de ahlak ve huy olarak nasipsizdi. Yine de her canlı, yavrusunu sever dendiği gibi vezir bu huysuz oğlanı sevmekten geri durmazdı. Hatta onu sevimli bile bulurdu. Bir gün vezir, oğlunu şehrin önde gelen ailelerinden birinin kızıyla evlendirdi. Kız, oğlanın aksine güzel mi güzeldi. Henüz evleneli çok olmamasına rağmen kız, bu çirkin kocayla hayatın çekilemediğine kanaat getirdi. Bir gece kırları seyrederken, pencerenin kenarında oturdu ve içine düştüğü durumu düşünüp ağlamaya başladı. Kırlardan tatlı ve hoş bir name kulağına geldi. Kısa bir süre sonra sesin sahibi karşısında arz-ı endam etmişti. Sesin sahibi iyi birine benziyordu. Kadına yardım edeceğini ve sağ salim rahat edebileceği, huzur bulacağı bir memlekete götürebileceğini söyledi. Bu hizmeti karşılığında ücretini de istedi. Kadın değerli ziynet eşyalarını da yanına alıp adamın yanına geldi. Birlikte yola düştüler. Bir zaman sonra bir nehir kenarına gelmişlerdi. Nehrin karşısına geçmek için köprü ya da bir geçit yoktu. Adam yüzme biliyordu. Kızdan ıslanmaması için elbiselerini ve ziynet eşyalarını istedi. Kız tereddüt etmeden bunları ona verdi. Adam suyun karşısına geçince niyetini bozmuştu. Fırsatı bulmuşken değerlendirmek istedi. kadının ziynet eşyalarını alıp ortalıktan kayboldu. Kadın, adamın ihanetiyle nehir kenarında elbisesiz bir şekilde kala kalmıştı. İçine düştüğü duruma üzülüp ağlamaya başladı. Bir ara nehir kenarında bir tilki gördü. Tilki, nehirdeki balığı ağzındaki kemikle avlamaya çalıştı fakat elindeki kemikten de olmuştu. Kadın, tilkinin içine düştüğü durumu görünce kendini tutamadı, gülmeye başladı ve tilkilerin akıllı bilindiğini, oysa tilkinin yaşadığının olsa olsa ancak iyi bir aptallık olabileceğini söyledi. Bu sefer de tilki merak edip kadına neden elbisesiz bir şekilde nehir kenarında oturduğunu sordu. Bu sefer şaşırma sırası tilkideydi. Kendi hallerinin iki erkencinin hikayesine çok benzediğini söyledi. Kadın hikayeyi merak etti ve tilki de başladı anlatmaya. Eski zamanda bir adam sık sık gece yarısı evinden çıkıp şehirde gezerdi. Bir gün yine gece yarısı şehirde gezerken bir arkadaşına rast geldi. Arkadaşı ona, "Evinden mi kovuldun ki yalnız bir şekilde böyle çarşı pazar gezip durursun?" diye sordu. Adam, "Arkadaşına beni öyle bir şekilde eleştir ki, eleştirdiğin şey sende asla bulunmasın. Halinin halime benzemediğini mi sanıyorsun? Benimle dalga geçmen ve bana gülmen en büyük hatadır. Şimdi beni ayıplamayı bırak da kendi halinle meşgul ol," dedi. "Ey vezirin güzel gelini! İşte ikimizin hali buna benzemektedir. Sen fiziki görünümüne aldanıp kocanı terk ettin ve harama meylettin ve bu hallere düştün. Şimdi senin için tövbe etme zamanıdır. Tövbeni et ve bir daha da nefsine uyma. Hem ben bu sıkıntılı durumdan kurtulman için sana bir akıl vereyim de hakkında dedikodu çıkmadan kocan yine seni kabul etsin." Kadının ısrarı üzerine tilki sözüne devam etti. "Sen de biliyorsun ki kocan ve akrabaların seni bulmak için her yeri arar. İşte onlar seni bulacakları zaman delirmiş birisi gibi davranmaya başla. Onlar buna inanır ve seni tedavi ettirmeye çalışır. İşte sen de zaman ilerledikçe akıllanıyormuş gibi davranmaya başlarsın. Durumunu ancak bu şekilde gizlersen adın kötüye çıkmaz. Yoksa vay senin haline. Şimdi ey Mahişeker, şayet o kadın tilkinin dediklerini yapmasaydı, durumu nice olurdu. Şunu iyi bil ki, nasihatin faydası çoktur ama akıl danışmanın faydası daha çoktur." Tuti, sözü daha fazla uzatmayı düşünmedi. Fakat harama meyletme ifadesi Mahişeker'i fena halde çileden çıkardı. "Ey hain Tuti, özün başka sözün bir başka söyler. Şimdi daha iyi anlıyorum ki benden yana değilsin. Beni hep türlü laflarla oyalayıp durmaktasın. Artık bana ne sohbetin ne de kapıda bekleyen genç lazım. Çünkü seni paramparça edeceğim." Mahişeker, öfkesinden ne yapacağını şaşırmıştı. Dışarı da çıkmadı. Odasına geçip yatağa girdi. Gözünü uyku tutmamıştı. Sabaha kadar yatağında bir o yana, bir bu yana dönüp durdu. Hoca Mansur. Mahişeker o gün kendisine bir dert ortağı aradı durdu. Fakat aradığını bulamamıştı. Yine Tuti'den iyisi yoktu. Dün akşam ona kızarak ve bağırarak hata ettiğini düşündü. Çok pişman olmuştu. Tuti'den özür dileyecek ve bir daha onu azarlamayacaktı. Tuti, Mahişeker'in öfkeli halinden ve kızmalarından epey etkilenmişti. Mahişeker'in kendisine zarar verebileceğini düşünüp endişeli bir şekilde beklemekteydi. Akşam olunca Mahişeker yine kafesin yanına geldi. Öfkesinin dindiği her halinden belliydi. Tuti bunu fırsat olarak gördü. "Ey Mahişeker, ben her zaman sana sırdaş ve yoldaş olmaya çalışmaktayım. Her zaman senin iyiliğini istemekteyim. Oysa sen bana bin sitemi birden eder ve beni çok üzersin. Allah aşkına, benim suçum nedir? Bileyim de ona göre davranayım." "Ey Tuti, elbette ben de dürüst olduğunu bilirim. Ama sen de bilirsin ki, başımdaki bu merak beni şaşkına çevirdi. Bu nedenle sözlerime gücenme, ne olur benimle muhabbetine son verme. Sen benim iyiliğimi düşünürsün ama yine de doğru sözlülüğün için bir yemin etsen şüphelerimi gidermiş olmaz mıydın?" "Ey Mahişeker, özü doğru olanın sözleri de doğrudur. içi dışı bir olanın yemin etmesi mi gerekir? Yine de içinde bir şüphe kalmaması için istersen yemin ederim. Şunu iyi bil ki tüm kalbimle ve her şeyimle muradına kavuşman için çalışmazsam ve seni desteklemezsem, sonum Hoca Mansur'u taklit eden gencin sonu gibi kötü olsun. Mahişeker yine merak edip sordu ve Tuti başladı anlatmaya. Hoca Mansur, Habeş memleketinde yaşayan zengin bir tüccardı. Yüce Allah ona güzelliğinin yanında, ilimde ve fazilette de önde Saliha adında bir hanım nasip etmişti. Saliha tıpkı Rabiatül Adeviye gibiydi. Huyu suyu mükemmel bir kadındı. İffeti dillere destan olmuştu. Bir gün Hoca Mansur, ticaret yapmak için hazırlıklarını tamamladı ve hanımını Rabbine emanet edip yola çıktı. Şehirde Feri adında ahlaksızlığıyla ün salmış bir adam vardı. Bu adam daima nefsinin peşinden koşar, gözü daima ayara kayardı. Utanma nedir bilmezdi. Saliha hanımı görür görmez içinden sinsice planlar kurmaya başlamış ve harekete geçmişti. Saliha'yı yoldan çıkarmak için her yolu denedi fakat yine de başarılı olamamıştı. Son çare olarak işgüzar analığından yardım istedi. Analığını kendisine yardım etmeye ikna etmişti. Kadın biraz süslenerek ve eline bir miktar kını alarak doğruca Hoca Mansur'un evinin yolunu tuttu. Saliha kendisine gelen bu kadını hoşça karşılamıştı. Misafire hürmet göstermeyi dinin gereği gibi düşünürdü. Kadın sohbetin en fesadına başlamıştı. Vakit ilerledikçe sözü döndürüp dolaştırıp üvey oğluna getirdi. Oğlunun başında büyük bir sevda derdi olduğunu ve o derdin dermanının Saliha'da olduğunu, bu nedenle kendisine yardım etmesini istedi. Bu ahlaksız teklif karşısında Saliha'nın öfkesi iyice kabardı. ''Ey ahlaksız kadın, misafirim olmasaydın seni el aleme rezil ederdim. Sen beni ne zannediyorsun ki böyle çirkin bir teklifte bulunmaya cüret gösterdin? Ben senin gibi edepsiz, ahlaksız değilim. Allah'tan korkmasam sana öyle bir dayak atardım ki, neyse şimdi defol git evimden, bir daha da buraya gelme.'' Kadın umduğunu bulamayıp evine dönmüştü. Yaşadıklarını üvey oğlu Feri'ye anlattı ve bu sevdadan vazgeçmesini söyledi. Feri biraz sakinleşse de içindeki ateşi söndürememişti. Bir şeyler yapmalıydı. Sonunda memleketten ayrılmaya, uzaklara, çok uzaklara gitmeye karar verdi ve hemen yola düştü. Bir müddet yol aldıktan sonra geldiği şehirde meşhur bir tekkede misafir oldu. Tekkenin takva sahibi, ilmiyle irfanıyla takdir edilen keramet sahibi bir şeyhi vardı. Tekke ortamı Feri'nin hoşuna gitmişti. Şeyhin elini öpüp tekkede kalmak ve şeyhe hizmet edenlerden olmak istedi. Şeyh de gencin bu isteğini kabul etti. Feri bir sene tekkede şeyhin hizmetinde bulundu. Şeyh, Feri'den oldukça memnundu. Onu bir gün yanına çağırıp memnuniyetini dile getirdi. Fakir bir insan olduğunu Feri'ye maddi bir şey veremeyeceğini ama bundan daha çok işine yarayacak bir dua öğretebileceğini söyledi. Ancak bu duanın haramdan uzak durduğunda başı dara düştüğünde işine yarayabileceğini ve her derdine derman olabileceğini söylemeyi de ihmal etmedi. Şeyhin Feri'ye öğrettiği dua ismi azam duasıydı. Duaların en güzeliydi. Feri tekkeden ayrılıp memleketinin yolunu tuttu. Bir müddet sonra şehrine geldi. Evinde birkaç gün dinlendi. Tekkede bir yıl kalmasına rağmen niyetini bozdu. Kendisini herkese Hoca Mansur olarak tanıttı. Kimse ondan şüphelenmedi. Çünkü gerçekten de Hoca Mansur'a fiziki olarak benzemekteydi. Herkesin ikna olduğunu görünce doğruca Hoca Mansur'un evine gitti. Saliha, kocası Mansur'un geldiğini düşünüp sevindi. Onun elini öptü ve ona eşyalarını sordu. Feri, tüm eşyalarını yolda eşkıyalara kaptırdığını, kendisinin de canını zor kurtardığını anlattı. Saliha, malın mülkün geçici olduğunu, kendisine bir şey olmamasına sevindiğini, şükürle yine her şeylerin yerine geleceğini anlattı. Feri, Hoca Mansur'a çok benzemekteydi ama Saliha, Feri'nin bazı davranışlarından tereddüde düşmüştü. Onun gerçekten Hoca Mansur olduğundan emin olamadı. Akşam üzeri beraberindeki mallarla Hoca Mansur çıkıp gelmişti. Mutlulukla ve heyecanla evinden içeri girdi. Hoca Mansur, Feri'ye evinde ne iş olduğunu sorunca, Feri de asıl kendisinin evinde ne iş olduğunu sorarak yalanına devam etti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Saliha, olup bitenleri şaşkınlıkla izlemekteydi. Gürültüyü duyan komşular oraya doluşmuş ve kavgayı aralamışlardı. Olup bitenleri dinlemeye ve anlamaya çalıştılar. Kimin haklı olduğunu anlamak için onları doğruca kadıya götürdüler. Kadının huzurunda davalılar toplanıverdi. Kadı bu davaya şaşırıp kalmıştı. Zira iki adam da birbirine çok benzemekteydi. Acaba hangisi gerçekten Hoca Mansur'du? Kadı, evliliklerinin ilk günlerine dair bilgiler sorunca sahici adamla yalancı birbirinden ayrıldı. Bu kadar adice bir yalan, Feri'nin idam edilmesine yetti de arttı. Ey Mahişeker! Şayet sana hizmette hata ediyor ve senin için kötülük düşünüyorsam, ben de Feri gibi olayım. Mahişeker, dışarı çıktığında hayallerinin yine ertesi akşama kaldığını anlamıştı. Babil Şehzadesi. Anlatıldığına göre Babil ülkesinde bir hükümdar vardı. Yüce Allah hükümdara Hümayun Baht ve Ferruh Baht adında iki erkek evlat nasip etmişti. Hükümdar ahirete göçünce yerine Hümayun Baht geçti. Hümayun Baht, kendisine saygıda kusur etmeyen kardeşi Ferruh Baht'ı bir şehre vali yaptı. Aralarında fazlaca saygı, sevgi ve muhabbet vardı. Bu kardeşler arasındaki iyi münasebetler komşu ülke hükümdarlarını rahatsız etmekteydi. Zira kardeşler iyi geçindiği sürece Babil'e saldıramayacaklardı. Ancak zamanla kardeşler arasında düşmanlık çıkarmayı başardılar. Hümayun Baht artık eskisi gibi kardeşi Ferruh Baht'a iyi davranmıyor ve ona eziyet üstüne eziyet ediyordu. Ferruh Baht bir gün yaşadığı şehri terk etti. Yolda bir dervişle karşılaştı. Derviş gerçekten hak yolunun sevdalısı ve derviş gönüllüydü. İç dünyasında bambaşka bir alem vardı. Ferruh Baht onun bu haline hayran olmuştu. Elini öperek onun bu kadar rahat, huzurlu ve mutlu olmasının sebebini sordu. Derviş, "Ey Ferruh Baht, ben de öyle bir mücevher var ki, nice hükümdarlar onun için canlarından vazgeçtiler. Bu perişan bedenimde öyle hazineler ve bahçemde öyle güzel güller var ki dünyanın hiçbir nimetine değişmem. Yaşadıkların için üzülme. Elbette bir gün senin de yüzün gülecek, sen de bayram edeceksin." Ferruh Baht, dervişin elini öperek duasını alarak yanından ayrıldı. Yolda bir gence rast geldi. Ferruh Baht'tan kendisini hizmetçiliğe kabul etmesini istedi. Ferruh Baht da genci yanına aldı. Bir zaman sonra bir nehir kenarına geldiler. Dinlenmek için oturdular. Ferruh Baht nehirde büyük bir yılanın bir kurbağayı yakaladığını ve kurbağanın çığlıklar içerisinde kaldığını gördü. Yılanı korkuttu, kurbağa kurtuldu ve suya girdi. Yılan Ferruh Baht'a, "Kurbağayı kurtardığını düşünüyorsun ama rızkımı elimden alarak bana zulmettin," dedi. Ferruh Baht, yaptığının yanlış olduğunu düşünüp bedeninden bir parça kesip yılanın önüne koydu. Yılan eti yuvasına götürdü. Yılanın eşi bu işe çok şaşırdı. Çünkü insanların bu kadar civanmert olacağını düşünmüyordu. Erkek yılan, insanların çoğunun vefasız olduğunu ama yine de vefalı olanlarının da bulunduğunu, hatta bazılarının canlarını bile feda edebildiklerini söyledi. Erkek yılandan sonra dişi yılan söz aldı. "O fedakar sana bu kadar yardımda bulunmaya çalıştı ve sen de mert birisini tanımış oldun. Sana düşen de bu mertliğin altında kalmadan o fedakar adamın hizmetine girmektir." Ferruh Baht'ın insanlığını ve fedakarlığını çok beğenen kurbağa ve yılan ona hizmet etmek için yanına geldiler. Yılan şeklinde olan, adının halis olduğunu ve kurbağa şeklinde olan da adının muhlis olduğunu söyledi. Ferruh Baht, İkisini de babasının hizmetlilerinden düşünüp hizmetine kabul etti. Yanlarına mübarek falı da aldılar. Birlikte yola çıktılar. Bir müddet sonra Mısır'a vardılar. O gün Mısır hükümdarı bir eğlence düzenlemekteydi. Eğlencede herkes hünerlerini sergilemekteydi. Bir ara hükümdar o kadar kalabalığın içinde Ferruh Baht'ı fark etti. Onun sıradan bir insan olmadığını anlamıştı. Hemen yanına çağırıp ona nereli ve kim olduğunu sordu. Ferruh Baht, gerçek kimliğini gizleyerek seyahat etmekte olduklarını söyledi. Kral, Ferruh Baht'a yanında kalması şartıyla maaş bağladı. Hükümdar, Ferruh Baht'la sık sık sohbet eder olmuştu. Aralarındaki muhabbet gün geçtikçe daha da artmıştı. Bir gün Mısır hükümdarı çok sevdiği yüzüğünü nehre düşürdü. Nice dalgıçlar daldıysa da yüzüğü bulamadılar. Hükümdarın canı çok sıkılmıştı. Ferruh Baht eve geldiğinde durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşı Muhlis yüzüğü bulabileceğini söyledi. Ancak yüzüğü kendisi bulsa da Ferruh Baht bulmuş olacaktı. Çünkü kralın yanında Ferruh Baht'ın değerinin artmasını istiyordu. Ferruh Baht, Muhlis'in dediği gibi yaptı. Hükümdar, yüzüğü bulması için Ferruh Baht'a görev verdi. Muhlis, kurbağa kılığına girip sudan yüzüğü çıkardı ve Ferruh Baht'a teslim etti. Ferruh Baht da yüzüğü hükümdara teslim etti. Hükümdar Ferruh Baht'ı ziyadesiyle memnun etti ve makamını yükseltti. Günler gelip geçmekteydi. Bir gün Mısır hükümdarının dünyalar güzeli biricik kızını bir yılan sokmuştu. Hükümdar, çaresizlikten neredeyse kendini kaybetmiş gibi oldu. Ne kadar hekim baktıysa ve ilaç kullanıldıysa da kıza fayda etmedi. Ferruh Baht'a bu sefer Halis yardım edecekti. Hemen birlikte hükümdarın yanına gittiler. Ferruh Baht, kızı iyileştirebilirse hükümdar, kızını Ferruh Baht'la evlendireceği sözünü verdi. Ferruh Baht, Halis'le birlikte hareme girdi. Halis, yılanın soktuğu yerden zehri emdi. Ferruh Baht, yaraya biraz merhem sürdü. Hükümdarın güzel kızı, kısa sürede eski sağlığına kavuştu. Hükümdar, sözünde durdu, biricik gözünün nurunu Ferruh Baht'la evlendirdi. Hükümdar, erkek evladı olmadığı için Ferruh Baht'ı veliaht olarak ilan etti. Cümle alem bunu duyup kabul etti. Arkadaşları tek tek Ferruh Baht'ı tebrik etti. Mübarek fal, Ferruh Baht'a dervişin himmetini hatırlattı. Ve ondan Muhlis ve Halis'e izin verip onları memleketlerine göndermesini istedi. Ferruh Baht, zor anlarında yanında olan ve kendine yardımcı olan dostlarına şimdi hükümdar olunca böyle bir şey yapmanın insanlığa sığmayacağını söyledi. Mübarek fal, Ferruh Baht'ı kararlı görünce sözüne devam etti. Ey Ferruh Baht! Ağabeyinin zulmünden kaçıp sahraya düştüğünde karşılaştığın derviş görünümlü mübarek zat Cemalettin Hemedani Hazretleri'ydi. Senin için yüreğinden yaptığı dualar, duaların kabul vaktine denk geldi ve kabul edildi. Şu andan itibaren yanından ayrılamam ama sana da görünemem. Artık Muhlis ve Halis söylesin sana kim olduklarını. Ferruh Baht'ın şaşkın bakışları içerisinde mübarek fal gözden kayboldu. Şimdi sıra Muhlis ve Halis'in kim olduklarını öğrenmeye gelmişti. Onlar da durumlarını anlatmaya çalıştılar. Cin olduklarını, aralarında anlaşmazlık çıktığını, hatta birbirlerini öldürmeyi bile düşündüklerini, fakat kaderin bir cilvesi olarak insan suretine girdiklerini söylediler. O gün bugündür akrabalarını göremediklerini belirtip müsaade ederse yakınlarını ziyarete gitmek istediklerini söylediler. Ferruh Baht, gerçeği öğrenince hemen onlara müsaade etti. Muhlis ve Halis de gözden kayboldu. Ey Mahi Şeker! İşte bu Tuti kulunda doğrulukta Muhlis ve Halis'e benzer. Ben de tıpkı onlar gibi gayret ederim. Değerli dinleyicilerim, Tutiname adlı bu eseri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Üçüncü bölümün sonuna gelmiş olduk. Babil Şehzadesi adlı hikaye bu bölümün son hikayesiydi. Lütfen bundan sonraki bölümlerden anında haberdar olmak için kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın ve aynı zamanda bu içeriğimize de bir beğeni, yorum bırakırsanız çok daha fazla kişiye sayenizde ulaşmış olacağız. Bir sonraki Sesli Kitap Podcast'te görüşmek üzere, hoşça kalın.